Ayrım 16, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 213. 41. Kısım. Boyle Lydia'nın sırt çantasını Krevin'e taşıdı. Genç kadın putrelli tavanı ve şöminesiyle evin ne denli büyük olduğunu görüp şaşırdı. Yakılmamış açık şöminenin bir yanında çikolata renkli kaba turba dilimleri istiflenmiş, etraf yoğun bir toprak kokusuna boğulmuştu. Boyle kapkara bir demir fırının egemenliğindeki mutfak bölümüne geçerken ''Kimse yok mu?'' diye seslendi. Cevap alamayınca da Vasili misafirhane olarak elden geçirip çalışma odası olarak da kullanıncaya kadar burası avlak bekçisinin yeriydi dedi. Genç kadının önüne düşerek arka taraftaki iki yatak odasıyla banyoyu gezdirdi. ''Avlak bekçisi bir rahatsızlık vermez, bu hafta izinli zaten.''
''Ötekiler nerede?''
Boyle elini fırının üzerine bıraktı. Birazdan görünürler. Fırın hala sıcak. Çay yapabilecek miyim bir bakayım. Musluktan çaydanlığa su doldururken Lydia odayı inceledi. Şöminenin karşısında limon küfü rengindeki kadife döşemesi yıpranıp eprimiş, eski ve büyük bir koltuğun yanında bir sallanan iskemle duruyordu. Kepenkli çalışma masasının üzerine dizilmiş birkaç gümüş çerçeve dikkatini çekti. Çoğu çok güzel bir kadının fotoğrafıydı. İçlerinden bazılarında poz verildiği belliydi. Resimlerden birinde kadın uçuşan bir beyaz elbise giymiş, fotoğrafı sahnede çektirmişti. Resmi eline alıp Boyle'a ''Hanna Volkov mu?'' dedi. ''Evet, Çehov onun üç kız kardeş oyununda başrol oynayabilecek tek kişi olduğunu söylerdi.''
''Sanki kendine aşıkmış gibi duruyor, bir diva gibi.''
Adam güldü. İşte şimdi yanıldın. Hanna tanıyabileceğin en duyarlı, en iddiasız kadındır. Tabii sahnede canlandırdığı kişi gibi olur. Tiyatro meraklısı mısın?
Genç kadın çerçeveyi yerine bırakırken, farkına varamamış olabilirsiniz Boyle ama hayatımda zaten yeterince dram var.
Boyle çaydanlığı gülümseyerek ocağın üzerine yerleştirirken içeriye omuzlarına düşmüş saçları, kızarmış yanaklarıyla Hanna girdi. ''Biz de senden bahsediyorduk.''
''Geciktiğim için bağışlayın. Mr. Andre'ye ve çevreyi gösteriyordum.''
''Seninle gelmedi mi?''
''Öğleden sonranın tadını çıkarmaya karar verdi. Ama az sonra burada olur.'' Gözlerini Boyle'dan konuğa çevirince elini uzattı. ''Lydia olmalısınız. Benim adım Hanna Volkov. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.''
Lydia uzatılan eli görmezden geldi. Boyle kim olduğunuzu anlattı.
''Beni bu işe katmak kimin fikriydi, sizin mi, onun mu?''
Hanna havadaki gerginliği hissederek elini çekti.
''Bunu zamanı gelince konuşuruz. Mr. Boyle kimin nerede yatacağını gösterdi mi?''
''Hiçbir şey göstermedi.''
''Arka taraftaki iki oda sizin ve Mr. Andreev için. Temiz havluyla sabun bıraktım. Etrafı ve birbirinizi tanıdıktan sonra sizinle konuşacağım önemli bir iş olacak. Onun için köşke gelirsiniz Miss Ryan.''
''Nasıl bir iş?''
Hanna bir şey söylemeden kapıya yöneldi. ''Sizi ve Mr. Andre'yi ve her akşam tam 8'de köşkte yemeğe bekleyeceğim.''
Kadın çıkınca Boyle kaşını kaldırıp Lydia'ya baktı.
''İyi geçti gibi geldi, ne dersin?'' ''Komik olmaya mı çalışıyorsunuz Boyle?''
''Asabi olan sen değil misin?'' İki fincan aldı, masadaki şeker ve sütün yanına bıraktı.
''Bu arada o kolun iyileşiyor mu?''
''Neden sordunuz?'' ''Mutfak dolaplarına erzak bıraktım. Onun için özenli taklidi yapıp Mr. Andre'ye ve yemek hazırlamanın bir zararı olmaz. İlişkinin dostça başlamasını sağlar.''
Genç kadın patladı. ''Beni kışkırtmak mı istiyorsunuz Boyle? Öyleyse boşuna uğraşıyorsunuz. Sizin ve arkadaşınız hanımefendinin sandığının aksine ev hizmetçisi gibi itilip kakılacak insanlardan değilim.''
Boyle emaye bir kavanozun içinde yağlı kese kağıdından iki kaşık dolusu çay alıp çaydanlıktaki kaynar suyun içine attı. ''İstediğimiz hiçbirinizin bir zarar görmemesi. Hanna bir oyuncu olarak Yuri ile senin baş başa olabildiğince zaman geçirmenizin, birbirinizi tanımanın iyi bir prova olacağını düşündü. Evde birkaç samimi gece, birlikte yürüyüş, bunun gibi şeyler işte. Bana da mantıklı geldi.''
''Biliyor musun?''
Boyle yaklaştı. Lydia'nın gür saçından bir tutamını avuçladı, sonra bırakıp geriledi. ''Son bir şey daha, saçını topla, daha güzel olur. Ve şu anda yüzündeki kızarıklıktan kurtulmak için de biraz pudra kullan. Sana pek yakışmıyor.''
Lydia öfkelendi. Masanın üzerinden bir tabak alıp Boyle'a fırlattı. Boyle eğilince tabak duvara çarpıp parçalandı. Lydia bir tabak daha kaptı. Kaldırıp atmak üzereyken bir ses duyuldu. ''Dikkat etmezsen birinin canı yanabilir.'' Genç kadın donup kaldı. Sese doğru dönerken tabağı tutan elini kaldırdı. Andreev kapının kasasına dayanmış, saçlarından sular damlayarak ıslak gömleği göğsüne yapışmış dikiliyordu. Kapıdan girerken mutfaktan aldığı bir havluyla saçlarını kurulamaya koyuldu. Lydia içinde ilkel bir şeylerin kımıldadığını hissetti. Bastırmaya çalıştığı duygu tuhaf bir şey, sanki aynı anda hem harika hem de ürkütücüydü. ''Boyle, sen Yuri olmalısın.'' dedi. Yuri gülümsedi, yüzü gerçek bir doğal sevimlilikle aydınlandı. ''Canım yüzmek istedi, yüzmek için harika bir gündü. Anlaşılan bütün dramı kaçırmak üzereymişim. Sen Boyle mısın?'' Boyle konuğunu tartarak elini uzattı. ''Seninle tanışmayı bekliyordum, aramıza hoş geldin. Miss Raina da merhaba.'' de. Andreev elini uzatınca genç kız titrediği görünmesin diye kendi elini kaldırmadı. Karşısındakinin yüzüne bakarken midesinin boşaldığını, gırtlağının kuruduğunu hissetti. Bir an konuşamaz oldu. Gök gürültüsünün çatırtısı gibi anlık bir çekicilik hissetti. ''Boyle, pekala, elindeki tabağı atacak mısın, atmayacak mısın?'' diye sordu. ''Kararını ver artık.'' Bardağı taşıran son damla. Lydia elini savurdu, tabak Boyle'ı az farklı ıskalayarak duvarda patladı. Genç kadın kapıyı ardından çarparak dışarı fırladı. Boyle arka cebinden çıkardı, kalaylı matarayı açıp Yuri'ye uzatırken, ''Umarım o tabaklar bir takımın parçası değildi.'' dedi. ''Onu merak etme, al İrlanda usulü gerçek bir hoş geldin. Viski, Keltçe uişe boeta, hayat suyu anlamına gelir.'' Gözünü kırptı. ''Matara sende kalsın, acil durumlar için.'' Yuri kocaman bir yudum aldı, sonra pencerenin yanına giderek çimlerin üzerinden hızla uzaklaşan Lydia'yı seyretti. ''Canlı bir kız olduğunu kabul etmek gerekir. Ben yanlış bir şey söylemedim ya.'' Boyle yanına geldi. ''Bana kalırsa benim söylediğime kızdı. Ateşli bir kadın. Hep söylerim, İrlandalılardaki İspanyol kanının sonucu. Kuzeyin Latinleri bunlar ve tartışmaktan zevk alırlar.'' ''Öyle mi? Sizinkilere çok benzerler.'' Genişçe gülümseyerek çaydanlığı aldı, iki fincana çay doldurdu. ''Birer çay içerken sana onun hakkında her şeyi anlatayım.''
''Bu kadar komik olan ne Mr. Boyle?''
''Sadece işin parlak tarafına bakıyorum Yuri.''
''Neymiş o parlak tarafı?''
''Onunla Rusya'ya giden sensin, ben değil.''
42. Kısım. Lydia Krivin'den ayrıldıktan sonra zihnini bir türlü toparlayamadan, nereye gittiğini bilemeden koşuyordu. Beyni sisli, yüreği gümbürtülü, bir erkeğe karşı uzun zamandır ilk kez böylesine ani bir tepki hissetmişti. Ama bunu mantıkla açıklayamıyordu. Çayırların üzerinden konağın giriş merdivenine doğru koşarken heyecanını bastıramadı. Önünde üzerinde pirinç bir tokmak bulunan parlak siyah renkli bir kapı vardı. Tokmağa uzanamadan açılan kapıda Hanna Volkov göründü.
''Geldiniz demek. Yanılmıyorsam Mr. Andreev'le tanıştınız.''
''Çok kısa. Bu andan itibaren uyanık olduğunuz her dakikayı birlikte geçireceksiniz. Onun için birbirinizi iyice tanımanız gerekecek. İçeri gelin.'' Önüne geçip genç kadını kocaman bir merdivenle dev bir avizenin doldurduğu siyah beyaz fayans döşeli bir hole aldı. İrlanda'daki çoğu konak gibi bu da İngiliz soyluları için yapılmış bir 18. yüzyıl baronu tarafından, ama buraya tarih dersi almaya geldiğinizi sanmam.
İrlanda toprağını çalan İngilizler hakkında yeterince bilgim var, teşekkür ederim.
Hanna'nın yüzünde buruk bir tebessüm belirdi. Böyle bir şey söyleyeceğinizi tahmin etmiştim bu taraftan. Merdiveni tırmandılar ve tepeye vardıklarında Lydia, ''Boyle kim olduğunuzu anlattı.'' dedi. ''Ben 16 yaşındayken sizi sahnede görmüştüm.''
''Gerçekten mi?''
''Baş öğretmenimiz üç kız kardeş oyununu seyretmemiz için bütün sınıfı St. Petersburg İmparatorluk Tiyatrosu'na götürmüştü.''
''Peki oyunu nasıl bulmuştunuz?''
''Sorduğunuza göre baştan aşağıya eski saçmalıktı.'' Hanna bir kahkaha savurup koridorda yürümeye koyuldu. ''En azından dürüstsünüz. En iyi oyunum değildi tabii. Ama 23 yaşında hevesli bir genç oyuncu olarak o sırada bunu pek düşünmüyordum.''
''Beni nereye götürüyorsunuz?''
Hanna bir kapının önünde durup tokmağına uzandı. Tek umudum tiyatro ziyaretiniz sırasında dikkat etmiş olmanız Miss Ryan.
Neden?
Yolculuğunuz sırasında bazı rol becerilerine ihtiyacınız olacak da, gerçekten de önünüzdeki birkaç günü prova olarak düşünün. Sizce bir sakıncası yoksa bundan sonra sadece Rusça konuşacağız. Bir casus olarak Rusya'da başka dil konuşmak canınıza mal olabilir. O dönemden kalma kocaman bir şöminesi olan bir odaya girdiler. Odanın ortasında perdeleri bordo kumaştan dört direkli maun bir yatak duruyordu. Yatağın üzerinde bu görkemli odaya hiç de yakışmayan deri kayışlı, ucuz görünüşlü bir bavul vardı. Hanna bavulun kayışlarını çözdü. Bavulun içi kadın giysileri doluydu. Bluz ve etekler, iç çamaşırı, birkaç düz renkli eşarp, yanlarında da sağlam görünüşlü iki çift kadın çizmesi.
''Bunlar yolculuk için kişisel eşyanız. Hepsi Rus malı. Sanırım size uyacak. Bir deneyin isterseniz.''
''Şimdi mi?'' diye Rusça sordu Lydia.
''Tam zamanı değil mi ya?''
Genç kadın bavuldan birkaç parça seçti. Hepsi de bir köylünün giyeceği cinsten kaba elbiselerdi. İç çamaşırıyla kalıncaya kadar soyunup elindekileri denedi. Hanna yaklaşıp ölçünün uygun olup olmadığına baktı.
''Hiç fena değil. Bu arada Rusçanız harika.''
''Peki ya kimlik belgeleri?''
''Ben de o konuya gelecektim.'' Bavuldan bir dizi belgeyle birkaç şey çıkardı. Lydia kadının elindekilerin yol belgeleri ve bir kimlik, Rus banknotlarından bir deste, birkaç bozukluk ve bir cep saati olduğunu gördü. Hanna elindekileri uzatırken, ''Saat işinize yarayacaktır.'' dedi. ''Daha sonra Boyle size geçmişinizin öyküsünü anlatacak, iyice benimsemeye çalışın.''
''Sizin ve Boyle'un sayesinde fazla seçeneğim yok zaten değil mi?''
Kadın sesini yükseltmeden, ''Sizi bu işe sokmak kimin fikriydi?'' diye sormuştunuz.
''Benim fikrimdi. Sizin sözünüzü Vasili'den duymuştum, kocamdan. Romanov ailesinin yanında mürebbi olarak çalışmanızı ayarlayan oydu. Birine ihtiyacımız olunca da tabii sizi düşündüm. Hayatınızı silah kaçakçılığıyla sürdürdüğünüz ortaya çıkmasına rağmen.''
''Sizin için bir sorun mu oluyor yoksa?''
''Hayır, aksine cesur olduğunuzu gösteriyor. Oysa İngilizlerin yaptıklarınızdan hiç hoşlanmadıkları kesin. Arananlar listelerinin en tepesindeydiniz. Aslına bakarsanız, böyle olmasa siz ve kardeşiniz çoktan ölmüştünüz. Boyle doğru insanları sizden yararlanabileceğine inandırdı. İzin verirseniz bir şey daha söyleyeyim. Üzerinizdeki jüz zırhı çıkarmanın zamanı gelmedi mi sizce?''
''Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.''
''Hepimizin gerçek kimliğimizi sakladığımızı bilecek kadar uzun süre rol yaptım. Böylesi doğal savunmamızın bir parçası. Ama siz de bu savunmanın çok daha derine gittiğini düşünüyorum. İçinizde gizlemeye çalıştığınız bir yara var. Sizi dünyaya karşı öfkelenmenize, savunmaya geçmenize itiyor. Bununla ne kadar erken yüzleşirseniz o kadar iyi olur.''
Lydia'nın yüzü kızardı. ''Neden söz ettiğinizden haberiniz yok?''
''Yok mu? Pekala, nasıl isterseniz. Bir şey daha var Miss Ryan. Yuri'ye de şimdi size yapacağım uyarıyı yapmıştım.''
''Neymiş?''
''Gideceğiniz yer cehennem gibi. Rusya sokaklarında terör, her tarafta da polis muhbirleri var. Suçsuz insanları rastgele tutukluyorlar. Kadınlar, erkekler, çocuklar en saçma nedenlerle zindanlara atılıyor. Bazıları ölüm cezasına çarptırılıyor.''
''Sözü nereye getireceksiniz?''
''O sınırı aştıktan sonra kendinizden ve Yuri'den başka hiç kimseye güvenmeyin. Söyleyeceğiniz her kelimeyi tartın. Yapacağınız en ufak bir hatanın, bir kızıl askerine ya da gizli polise vereceğiniz yanlış bir cevabın çok ağır sonuçları olur.''
''Aptal değilim, anlıyorum tabii.''
''Mutlaka anlayın. Sizin ve kurtaracağınız insanların hayatı buna bağlı.'' 43. Kısım Yekaterinburg. Sorgun yarısı alev alevdi. Boş bir aralıkta durdu, sırtını duvara yasladı. Kandan kıpkırmızı gömleğini gizlemek için siyah pardösüsünü giymişti. Ama sıcak dayanılacak gibi değildi. Yarasına bakmak için gömleğini araladı. Kızıl bir yarıktan kan damlıyordu. Gömleğini yaraya bastırması kanamayı durduramadı. Neredeyse bayıltacak kadar keskin bir acı vermenin dışında bir şeye yaramadı.
bir an önce tıbbi yardım bulamazsa ölecekti. Oysa neredeyse girdiği her sokakta devriye gezen kızıl muhafızlarla karşılaştığı için arka sokaklardan ayrılamıyordu. Giysileri terden sırılsıklam adımlarını hızlandırdı. Bacakları sızlamaya, yarası zonklamaya başlamıştı. Sonunda gitmek istediği yere varınca durdu, dinlenmek için duvara dayandı. Sokağın karşı sırasında beyaz badanalı duvarları ve tepelerinde Rus haçıyla, mavi ve altın renkli dev kuleleriyle koskocaman bir manastır dikiliyordu. Yolun kenarına bir kızıl haç can kurtaranı park etmişti. Novotikvinski Manastırı ünlüydü. Binden fazla rahibenin bulunduğu manastır bir düşkünler evi, bir yetimhane, atölyeler, bir okul ve bir hastane barındırıyordu. Hastane meydanın karşı tarafındaydı ama oraya ulaşamayacak kadar bitkindi. Meşe kapılı büyük bir kemerin altına yürüdü. Eski tahta çentik çentik çatlamış, üzerine dövme demirden bir istavroz çakılmıştı. Bütün gücünü toplayarak çana bağlı ipe asıldı. Kapının ardından gürültücü, çocukların boğuk sesleriyle karışık bir çıngırak işitti. Yaklaşan ayak sesleri duydu, bir sürgü gıcırdadı, kapıda bir gözetleme deliği açıldı ve siyah başörtüsü bağlamış genç bir rahibenin güzel yüzü göründü. "Evet, Sork yardımına ihtiyacım var hemşire," dedi güçsüz bir sesle. Genç rahibe geç oldu diye cevap verdi. Muhtaç sadakalarını bu saatte değil, öğleden önce dağıtıyoruz.
Sadaka istemiyorum hemşire.
Gözetleme deliği gürültüyle kapandı. Böğrüne yayılan bayıltıcı acıdan dişlerini gıcırdattı. Gömleğine dokunan elleri sırılsıklamdı. Her şey hızla felakete doğru gidiyordu. Galiba ölüyorum diye düşündü. Anastasya'yı son bir kez görmek isterdim. Bir saniye sonra duyguları uyuştu, göz kapakları titredi ve kendini kocaman kapkara bir dalganın ortasında buluverdi. Kolon, İrlanda. Atış poligonu konağın arka tarafında eski bir padokun içindeydi. Boyle hasır bir masanın üzerine bir Nagant tabancayla iki kutu mermi koydu. 15 metre kadar ötede birbirlerinden birkaç parmak mesafede yan yana 5 teneke kutu dikilmişti. Lydia ile Yuri bakarken tabancayı doldurmaya girişti.
''Kuşkusuz biliyorsunuz ama bu elimdeki Rus ordusunun standart tabancası Nagant. Yakından öldürücü olabilir ama neredeyse bütün tabancalar gibi gerçek bir nişancı elinde değilse 12 ya da 15 metreden sonra hassas değildir.''
Tabancanın horozunu kaldırdı. ''Seyahatte ikinizde de birer tane olacak. Bunun dışında bir an gelir de silahın başınıza iş açacağını düşünürseniz hemen kurtulmaya bakın. Bugünlerde Rusya'nın her tarafı silah dolu. Biraz becerikli olmakla hemen her yerde bir yenisini bulursunuz.''
Nişan aldı ve yumuşak hareketlerle birbiri ardından 7 kere tetiği çekti. 5 kutudan 4'ünü vurdu.
''Daha iyisini yapmıştım.''
Tabancayı tekrar doldurup Lydia'ya uzattı.
''Hanımın sırası.''
''Mutlaka gerekiyor mu Boyle?''
''Hayır gerekmiyor ama kusursuzluğun anahtarı çalışmaktır.''
Lydia tabancayı aldı.
''Boyle o tenekeleri kaldırır mısın Yuri?'' dedi.
Adam tenekelerin bulunduğu yere gidip dördünün yerine yenilerini yerleştirdi. Ama sonuncusunu koymaya fırsat bulamadan Lydia'nın tabancalı eli kalktı ve genç kız ''Olduğun yerde kal.'' diye seslendi. ''Kılını bile kıpırdatma.'' Kısa aralıklarla 4 kez ateş etti. 4 tenekede havalanıp otların arasına uçtu. Yuri'ye yeniden seslenip,
''Sonuncusunu havaya, sağına doğru, kendinden uzağa fırlat.'' dedi.
''Şaka mı ediyorsun? Nagant'la bu boydaki hareketli bir hedefi vurmak kolay değildir.''
''At!'' dedim.
Yuri tenekeyi havaya fırlattı. Lydia'nın Nagant'ı öksürdü. Tenekeyi otlara düşmeden fırıldak gibi döndürdü. Hedef yere değer değmez iki kez daha ateş edip iki delik daha açtı. Boyle şaşkınlık içinde
''Böyle ateş atmayı nereden öğrendin?'' diye sordu.
Genç kız boş kapçıkları çıkarıp tabancayı masanın üzerine bıraktı.
''Bir Kentucky çiftliğinde boşa geçmiş bir çocukluk Boyle. Babam bir kadının her zaman kendini koruması gerektiğine inanırdı.''
Adam şapkasını ensesine doğru kaydırdı.
''Sanırım poligondaki bütün güvenlik kurallarına karşı geldiğinin farkındasın.''
''Kurallardan haberim var Mr. Boyle. Ne zaman karşı geleceğimi de bilirim. Sakın kaygılanmayın.''
Sonra arkasını döndü ve konağa doğru yürümeye koyuldu. Boyle ağzını açamadan arkasından baka kaldı. Yuri gülümseyerek işte kendine bakmasını bilen bir kadın dedi. 44. kısım. Akşam yemeği köşkün mutfağında basit bir yemek oldu. Hanna fırınlanmış tavuk, patates ve lahanadan oluşan bir yemekle elma tatlısı ve muhallebi hazırlamıştı. Boyle bir şişe Burgonya şarabı açmış, yemek bitince de kalkıp herkesin kadehine Porto şarabı doldurmuştu. Bana kalırsa buraya kadar getirmemiz bile kutlanmaya değer. Bir dikişte.
Yuri, kimsin sen Boyle diye sordu. Kimin adına çalışıyorsun? Artık öğrenmemizin zamanı gelmedi mi?
Adam ayağını bir iskemleye koyup dirseğini dizine dayadı. İş adamıyım, maceracıyım. Kendime göre bile çok parçaya bölünmüş biriyim. Servetimi Kanada'da Klondike altın furyasında yaptım ve paranın bir bölümünü demir yollarına yatırarak bu konuda hatırı sayılır bilgi sahibi oldum. Bu bilgim sayesinde geçici Rus hükümeti felaket durumda olan demir yollarını bir düzene sokmamı istedi. Daha sonra aynı şeyi Bolşevikler için de yaptım.
Lydia şaşkınlıkla ''Kızıllar için de mi çalıştınız?'' diye sordu.
Boyle öfkeyle çenesini kastı. ''Vahşetlerine tanık olana, kentlerin bütünüyle yıkılmasına, köylerin haritadan silinip insanlarının öldürüldüğünü görene kadar. En korkuncu da 13 yaşındaki bir çocuğun köy meydanına imparatorluk bayrağını çekme cüreti göstermesiydi. Kızıl komiserlerden biri çocuğu duvara dikip vurdu. Sonra da herkese ders olsun diye cesedini telgraf direğine astı. O günden sonra kızılların iktidardan aynı vahşetle kovulduklarını görmek için elimden geleni yapacağıma yemin ettim. Son bir yıl içinde Rusya'da bilgi toplayacak 400'den fazla casustan bir şebeke kurdum.
Lydia Boyle'dan Hanna'ya döndü. ''Siz kimin adına çalıştığınızı söylemediniz?''
Hanna oldukça karmaşık bir buzdağının tepesini temsil ettiğimizi söyleyeyim yeter dedi. Rus Aziz Yuhanna'dan bahsedildiğini duymuş muydunuz?
İyilikleri gizli yapmaktan hoşlanan bir papaz değil miydi?
Doğru. Bol cebinden bir not defteri ve kalem çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Tobolsklu Aziz Yuhanna kardeşliği bir çeşit kalıt, gizli örgüt gibi bir şeydir. Hayatın her katmanından üyesi vardır.
Kalemi eline aldı. Kardeşliğin şu andaki hedefi basit. Romanovları katledilmekten kurtarmak. Hanna ve ben bu işin gönüllü suç ortaklarıyız. Size bir şey göstereyim.
Defterinde boş bir sayfa açtı ve kağıda tuhaf bir şekil çizdi. Ters bir svastika. Sözüne devam etti. Kardeşliğin işareti eski Tibetlilerin şans getirmesi için kullandıkları simge. Yani ters çizilmiş svastikadır. İnanç, sevgi ve umudu temsil ettiği düşünülür. Yolculuğunuz sırasında üyelerimizle her karşılaşmanızda bu gizli anahtarı göreceksiniz.
Hanna kadehini masaya bıraktı. Ailenin tutuklu bulunduğu Tobolsk'la birkaç kurtarma girişimi oldu. Kardeşliğin adı da buradan geliyor. Romanovlar Yekaterinburg'a nakledildikten sonra da iki gizli girişim yapıldı. İkisi de başarısızdı. Ama bu kez tarihin yüzümüze güleceğine inanıyoruz.
Lydia, yakı Yekaterinburg'a ulaşamazsak diye sordu.
Hanna ve ben de sizinle geleceğiz dedi Boyle. En azından bir çiftin oraya varacağını ve görevi yerine getireceğini umuyorum. Onun için biz de sizlerle aynı tehlikelere atılacağız. Sizinle birlikte Rusya'ya gidecek ama Yekaterinburg'a ayrı yollardan ulaşıp sizinle buluşmayı umacağız.
Lydia, yakalanırsak bütün bunları kızıllara anlatacağımızdan korkmuyor musunuz dedi.
Boyle gergince gülümsedi. ''Hayır, çünkü ikinizin de mantıklı insanlar olduğunuzdan eminim.''
''Bu da ne demek oluyor?'' ''Kızıllar yabancı casuslara karşı vahşi davranır. Eğer casus kadınsa öldürülmeden önce tecavüz edilip işkence yapılacağı kesin gibidir. Her iki halde de yakalanırsanız birer cesetsiniz demektir. Yine de sizi fazla tatsızlık yaşamaktan kurtaracağım.'' ''Hanna?''
Hanna çantasından çıkardı, iki şişeciyi masanın üzerine yerleştirdi. Her birinin içinde koyu kahverengi bir sıvı vardı. ''Birer tane alın.'' dedi.
Yuri şişeyi eline alıp salladı. ''Ne var içinde?''
''Potasyum siyanür. İnsanı birkaç saniyede öldürür. Yakalanırsanız şişeyi kırıp içindekini içmenizi öneririm.''
Lydia ve Yuri bir şey söylemeden birbirlerine baktılar. Ardından da genç adam... ''Hazır keyifli konulardan bahsederken yakalanmamız halinde yapmamızı tavsiye edeceğiniz başka şeyler de var mı?'' diye sordu. Boyle ayaklandı, kadehini kaldırdı.
Tek yapabileceğim şerefinize İrlanda usulü kadeh kaldırmak. Şeytanın öldüğünüzü fark etmesinden çok önce cennete gitmeniz dileğiyle.
17. ayrımın sonu. Sayfa 226.